Hariçten Sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri.
Okay. Tokyo, South America, Australia, France, Germany, UK, Africa. Calling out around the world. Are you ready for a brand new beat? Summer's here and the time is right. We're dancing in the street.
Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra.
Merhaba, iyi haftalar. Açık Radyo'da Hariçten Sanat programındasınız. Bu kaydı Venedik'te, Akademia'da yapıyoruz. Konuğum Güneş Terkol. Güneş bir sanatçı ve 60. edisyonu düzenlenen, dünyanın en çok beklenen güncel sanat etkinliği 2024 yılının şüphesiz 60. Venedik Bienali'nin Adriano Pedroza tarafından davet edilen sanatçılarından biri. Bienali'nin iki ana mekanı tam birinde Arsenale'de Biennale özel yeni üretimleri izleyiciyle buluşuyor Biennale günleri boyunca, yani Kasım ayının sonlarına dek. Güneş Terkol'la daha önce de bir kayıt yapmıştık. Zaten o kaydı referans olarak ikimiz de düşündük. Hatırlatmak adına Hariçten Sanat'ın podcast olmuş versiyonlarını kayıt arşivlerinden bulursanız, bundan yıllar önce Paris'te Cité International des Arts için Art Explorer'ın davetiyle bir misafir sanatçı programı yapmıştı. Neden buna referans vermek istiyoruz? Çünkü Güneş'in sanat pratiğinin akslarından biri yine Paris'te de yürüttüğü atölye çalışmalarıyla ortaya çıkmıştı. Biraz bu Venedik Bienali'nde izleyiciyle yeni buluşturduğu projelerde aslında o aksa gidiyor. Yani katılımcıda bir yanı var. Güneş, oradan başlayalım istiyorum. Senin şüphesiz sanat pratiğin bundan ibaret değil. Resim kökenlisin ama farklı disiplinler konusunda da eğitim aldın. Seni Hazavuzu kolektifinden, Gugu O'dan hatırlayabilirler. İstanbul Bienali'nden tabii ki çalışmalarını hatırlayabilir dinleyicilerimiz. Akademili bir sanatçısın aynı zamanda. Öyle bir pratikten geliyorsun ama bu Venedik Bienali'nde, en azından Venedik Bienali'nin küratörü olan Adriano Pedroza'nın seni davet etme ve senin ona cevap verme biçiminde aslında atölye çalışmaları da var. İki farklı toplulukla birlikte yürüttüğün. Bu tarz çalışma biçimi senin sanat pratiğinde nasıl, ne zaman başladı? Yıllardır bir yandan devam ettiğini biliyorum. Ve Venedik Bienali'nde bunu neye evrilttin? Bu kez kimlerle çalıştın?
Çok teşekkürler Çelenk. Burada seninle olmak çok büyük mutluluk verici bir durum. Evet, dediğin gibi pankart atölyeleri projelerim 2010 senesinden beri devam ediyor. İlki Antakya'da olmuştu. Antakya Bienali kapsamındaydı. O günden bu güne kadar 14 tane pankart çalışması yaptım. Burada Venedik'te 2 tane yeni çalışma oldu. İsimleri işte Dünya için bir şarkı, Dünyaya bir şarkı isimli 2 tane çalışma.
A Song to the World galiba. A Song to the World.
Evet. Burada iki grupla çalıştım dediğin gibi. Bir tanesi Coges Don Lorenzo Milani. Bu aslında Don Lorenzo Milani bir papaz. 100 yıl önce bu derneği kuruyor. Yardım derneği aslında. Ama son 20 yıldır da aktif olarak göçmenlere destek veriyorlar. Şiddet görmüş kadınlara ya da aile içi şiddete maruz olan insanlara. Oradan ben işte Ukraynalı, Afgan, Afrikalı kadın göçmenlerle çalıştım. Bir diğer grup ise Casa Punta Froce. Onlar İtalyan, hatta Venedik'te bir mekanları var, sanat kolektifi, queer bir ekip. Onlar da düzenli aralıklarla ayda 2 kere olmak üzere işte yemekler yapıyorlar, sanatçıları çağırıyorlar, sergiler düzenliyorlar, performanslar yapıyorlar. Yani birlikte olmaya, aktif işte gösteriler yapmaya devam ediyorlar.
Peki sen oldukça uzun bir süredir buradasın. Yani dinleyiciler en azından bizim bu kaydı aldığımız sürede şunu bilsinler ki bugün biz bu kaydı yaparken, yani cumartesi günü 20 Nisan 2024 itibariyle aslında Venedik Bienali'nin 60. edisyonu halka açıldı, biletli ziyaretçiye açıldı. Ama geçtiğimiz hafta boyunca aslında farklı kategorilerdeki sanat basını, sanat profesyonelleri, destekçiler, koleksiyoncular, küratörler, sanatçılar Bienali gezmekte, değerlendirmelerini yapmaktaydı. Ama ondan da evvelinde kurulum süreçleri tabii ki vardı her Bienal ve sergide olduğu gibi. Sen onun da oldukça öncesinde geldin ki buraya 40 gündür buradasın. Bütün bu atölye çalışmalarını, araştırmaları yapabilmek adına eminim bunun evveliyatı da var. Ama bu grupları sana kim tavsiye etti? Neden bu iki grubu seçtin? Biennial'in kavramsal çerçevesiyle de bağlayacağımız yanları olsa gerek diye düşünüyorum. Çünkü Venedik Biennial'in bu yılki başlığı Clairefontaine adlı sanatçı kolektifinden bir alıntıyla Foreigners Everywhere ya da Her Yerde Yabancı olarak Türkçeleştirebiliriz. Torinolu bir aslında bir başka sanatçıya da referans verdiği bir başlık var. Clairefontaine'in hali hazırda Palermo'da yaşayan bir kolektif ve yabancı düşmanlığından en azından Adriano Pedroso'nun yaklaşımı biçiminde sanat, yani akademik sanat eğitiminin dışında kalan sanatçılara, queer, trans bireylerden sürgünde olanları ya da kendi kendini sürgün etmiş olanları ya da göçmenlere kadar çok geniş açılan katılımcı ya da yerli halklara kadar açılan katılımcı bir yaklaşımı var Adriano Pedroza'nın ve pek çok davet ettiği sanatçı da aslında Biennial'de ilk kez katılıyor. Sen de bunlardan birisin. Yani pek çok başka Biennial'e katıldın. Hatta hatırlıyorum seninle São Paulo Biennial'ine gittiğin zaman da Açık Radyo'da yer verme fırsatı bulmuştuk çalışmalarına. Ama Venedik Biennial'de senin ilk katılımın. Bu 40 günde burada geçirmiş durumdasın. Bu kolektiflere nasıl ulaştın? Biennial'in kavramsal çerçevesiyle kendi pratiğini nasıl sen bir sanatçı olarak bir araya getirdiğini, yorumladığını düşünüyorsun?
Evet, dediğin gibi biz çalışmalara ta aslında Temmuz ayında başladık. Geçen Temmuz'da işte bu Biennial'e katılma teklifi geldikten sonra biz işte harıl alır kimlerle çalışabiliriz, hangi dernekler acaba o tarihlerde uygundur diye yazışmalara başladık. Ama yıl bitmeden de karar verilmiş kimlerle çalışacağım. Dediğin gibi Biennial'in konseptine uygun oluyor. Ayrıca benim işte 2010'dan beri yapmış olduğum projelerde her zaman göçmenlerle, kadınlarla olduğu için benim çalışma alanım için uygun bir yöntem.
Nasıl atölye çalışması yaptınız? Biraz işin teknik kısmına da girelim mi? Yani tabii ki katılımcı bir yanı var. Onlar da bu sürece dahil oluyorlar. Hikaye anlatıcıları olarak, dünyaya şarkılar söyleyen ya da o şarkıları yazanlar olarak, ama senin biliyorum ki öncesinde aslında onun arka planı ve bütün çalışması önceden senin tarafından hazırlanıyor. Dolayısıyla bunu da yine sen kendi yeni projenin kavramsal çerçevesine uygun olarak önceden yaptın. Nasıl teknik olarak bu süreç devam etti? Nasıl bir işbirliği yaptınız katılımcılarla?
İşte katılımcılar netleştikten sonra ben artık İstanbul'daki atölyede arka planı dikmeye başladım. Böyle üçer metrelik, işte 2,5 metre boyunda böyle iki çalışma için arka plan, yani yüzeyleyebileceğim bir dikiş yaptım. O da uzun sürdü bayağı. Renk renk, bu sefer böyle kartpostal gibi aslında şehrin panoramasını yansıttım. Birinde gece vardı, birinde gündüz, birinde zemin suydu, birinde zemin işte San Marco meydanı oldu. Onar tane önemli figür var üzerlerinde. Her birinden işte ses balonları çıkıyor ve kostümleri var. Bu kısımlar boştu. Yani atölyesi
konuşma balonları kısımları
yani
boş.
Kısımlar evet. Boştu. Ben geldiğimde 15 Mart'ta. Atölye çok güzeldi. Biennial binasının hemen girişinde geniş bir atölye imkanı sundular bana. Ben 40 gün boyunca kendi atölyem olarak kullandım orayı. Hem katılımcılarla buluştuk. 4'er 5'er saat konuşmalar yaptık, dikişler yaptık. 3 tane dikiş makinemiz vardı. Tercümanımız vardı, bir insanım geldi. Onun dışında terzimiz vardı. Yine Biennial tiyatro ekibinden. Carmen Hanım çok yardımcı oldu. Çünkü dikiş dikmeyi bilmeyen bir ekip de vardı. Ama böyle sürecin ortasında hepimiz tıkır tıkır makinelerle dikmeye başladık. Hem dikip hem konuştuk, hem işte hikaye anlatımcılığı dediğin, işte herkes kendi hikayesini hem önce desenleri aktardı, çizerek sonra dikişleri aktardı. Hem birbirimize yardım ettik. Çok güzel bir süreç geçti. Yani bir ay boyunca biz sık sık aralıklarla buluştuk. Hatta gerektiğinde ekstra günler de istedik. Ve burada tamamlamış olduk çalışmayı.
Biz ekipten ya da katılımcılardan olmayan ama yine şanslı azınlıktan, senin yakınların olan, sanat profesyonelleri olan bir grup olarak da aslında senin atölye olarak kullandığın mekandan işlerin Venedik Biennial'in iki ana mekanından biri olan Arsenale'de hali hazırda izleyiciyle buluştuğu yere taşınmasına şahit ettik.
Evet.
Bir ucundan tuttuk. Evet. Düdüklerle eşlik ettik diyelim. Hakikaten bunlar pankartlar. Sen yapıyorsun tabii ki malzeme olarak kumaş ve bir sanat yapıtı aynı zamanda. Ama bayağı hakikaten yürüyüşlerde kullanılan, manifestolarda kullanabilecek pankartlar gibi değerlendirmek lazım bunları. O çok duygulu bir gündü. Türkiye'den de pek çok dostun, sanat alanında çalışan insan vardı. Onlar sosyal medyadan da paylaştılar. Belki dinleyiciler arasında denk gelen de olmuştur. Ve de Mardin'den de düdükler kullandığını biliyorum. Biraz o, bu bir performans da, daha doğrusu performatif bir tarafı olduğunu söyleyebiliriz. Bir tür geçit töreniyle taşındı mekanına. Onu nasıl kurguladın ve senin için nasıl geçti o süreç?
Evet, gerçekten şey, nasıl diyeyim size, yürüyüş performansı gibiydi. Hı hı. Çünkü biz sadece hani pankartlar, sonuçta şey dediğin pankart formunda olan eserler üretiyorum. Çünkü aslında ben ta 2010 yılında işte İngiltere'de kadın arşivinde böyle el yapımı işte pankartlar görmüştüm aslında. Bütün bu projenin başlangıcı o gördüğüm arşivdi. Çünkü hem aslında bir konu üzerine düşünürken işte hep beraber nakış yaparak bir pankart üretmenin çok değerli olduğunu düşündüm. Hem süreci hem de devamı olarak. Biennale ekibiyle de konuştuk. Performans programında yer almasını istedik, yani karşılıklı olarak konuştuk. Çünkü üretildiği yerden işte sergilenecek olan yere taşınırken farklı bir seste, farklı bir şekilde gitsin istedik. Ve dediğin gibi işte bambu düdükleri Mardin'den geldi. Biz Mardin Biennale'ne katılacağız yakında işte güçlüyle beraber. O düdükleri çalmak da güzel bir köprü gibi oldu. Çünkü çok kuş var şehirde. Yani Venedik'te ben Lido'da kaldım. Orada da yani sürekli kuş seslerine uyandım. Kuş seslerine uyudum. Kuşların seslerinin de meydanda çok olduğunu biliyorum. Pankartta da kuş motifleri var. Gerek çerçevede gerekse işte arka plandaki gökyüzünde. Onlarla bir diyalog da olsun istedim. İki pankartın da ortak talebi barış. Yani savaşların sona ermesi, işte insanların bir arada yaşayabilmesi üzerine talepler. O yüzden biz sesimizi bu şekilde yaymak istedik. Bu şekilde katılmak istedik işte Biennial Performans Programı'na. Sizin katılmanız da muhteşem oldu.
Bizim için de çok kıymetliydi. Çok hakikaten duygusal anlardım Mardin'den düdüklerin olması da. Ve tabii ki buna şahitlik etme fırsatı bulmamız da hep beraber. Biraz pankartı şu anda tabii radyo programında bizi dinleyenler, belki fotoğraflar, sosyal medya ya da işte çeşitli kanallardan pankartları görme fırsatı da bulurlar sergilenme biçiminde. Ama görmeyenlerin zihninde biraz daha iyi canlanması için... Katılımcılar neler söylüyorlar, senin aklında kalan, her şey senin de aklında kalmayabilir. Ya da ne gibi formlar var? Mesela en çok dikkat çekici, biraz öyle bir zamandan da geçtiğimiz için karpuz formu bu. Hem herkesin dikkatini çekmiş. Çünkü hali hazırda Venedik'te zor zamanlardan geçiyor dünya. Çok da kolay zamanlardan, çok yakın dönemde geçmedik hoş. Ama yani bir taraftan Ukrayna, bir taraftan Filistin, İsrail, pek çok başka çatışma... sürekli gündemde bir zaman, bir yandan aklımızda. Dolayısıyla o hani karpuz imgesi çok çarpıcı hepimiz için, ama bunun dışında başka formlar da var ve de tabii ki katılımcıların not düştüğü şeyler var. Bunlardan biraz örnek vermek ister misin?
Tabii ki. Dediğin gibi savaşlara karşı olmasını istediğimiz için aslında barış talepleri en ağırlıklı olan oydu. Ayrıca işte Ukrayna'dan gelen 2 yıl önce işte İtalya'ya, Venedik'e yerleşmiş 4 katılımcı kadın vardı. Onların talepleri de geri dönmek, aile birliğini tekrar kurmak. Özledikleri şeyler üzerine konuştuk. Mesela tatlar, müzik sesleri. Mesela bir örnek verebilirim. İşte Veronika diye bir katılımcımız böyle savaşı duyduğu an küvetin içindeymiş, Ukrayna'daki evinde. O küveti de yeni almış. Yani hayatımıza hani bir standarda geliriz, tam istediğimiz şeye kavuşuruz. Hani oh, rahat ettik deriz. Tam o an içindeymiş. Radyodan Putin'in sesini duymuş ve dünyası yıkılmış tabii ki. Kızıyla beraber buraya gelmek zorunda kalmışlar. Ve onun için o küvet, o terlikleri hani bırakmak zorunda olduğu işte objeleri bir şey, sembolik bir anlama gelmiş.
Ne kadar sembolik hakikaten.
Bunun dışında atıyorum işte Afganistan'dan gelen çok genç, 20 yaşında bir katılımcı vardı. Kocası ve bebeğiyle gelmişler. Onlar da aynı şekilde aile birliğini kurmak için aslında bir yer değiştiriyorlar. Bir arada kalabilmek için, yani huzurlu ve işte ne barış dolu günler yaşamak için buradalar. Ama adaptasyon sorunu var. İşte yine yabancılık var, dil bariyeri var, bürokratik engeller var. Yani her birimizin ortak paylaştığı, yani atölyelerdeki sorunlar bunlardı. Bu atölyelerde ilk defa da böyle şey kıyafetleri tasarımlar ilerledi. Çünkü zamanımız yoğun olunca o ses balonlarından çıktı. O düşünceler eteklere aktı. Mesela zaman, aşk ve işte yani sevgi gibi şeyleri işte kum saati olarak sembolize eden bir Ukraynalı katılımcı. O kum saatinden damlayan kum taneleri eteklerine doldu. Daha böyle nasıl diyeyim, sembolik anlatımlar, görsel anlatımlar çoktu kadınlarla yaptığımda. Queer ekiple yaptığım ise daha böyle yazı alıntılar, şiirler. Mesela kendi işte cinselliklerini keşfederken ki okumuş oldukları işte ne bileyim lezbiyen bir yazar, şairin işte bir alıntısı gömleklerine, eteklerine taştığı ya da etkilenmiş oldukları işte çok eski bir çizgi romandaki dışlanmış canavar karakterini yine kendi alanlarında nakşettiler. Birbirleriyle konuşan diyalogda olan ses balonları ürettiler. Genelde daha şey yazı ağırlıklı oldu bir tanesi. Bu gece olan
birbirinde dengeleyici olmuş. Çünkü Arsenale'de de en azından Arsenale'yi bilen dinleyiciler biliyorlar ki böyle odadan odaya geçtiğiniz böyle koridorum trak alanlar var. Seninki böyle bir geçişim iki tarafında. Ziyaretçiyi karşılıyor ve de aslında bulunduğu galeride, bulunduğu yerde tekstil temelli yani kumaş üzerine yapılan örneğin pek çok başka coğrafyadan, farklı kuşaklardan sanatçıların işleriyle bir arada. Adriana Pedroza da küratöryel metninde açık bir şekilde hani Biennale'in akslarından birinin yine öncelik verdiği medyumlardan birinin diyelim. Bir tek o olamaz tabii ki çünkü ciddi bir medya çeşitliliği söz konusu ama kumaş olduğunu söylüyor. Sen de bununla iştigal eden bir sanatçısın. Sadece bu pankartlarda değil kendi sanat pratiğin içinde de tamamen Güneş Terkoğlu'nun her şeyiyle baştan sonuna elinden çıkan işlerde de var. Diğer işlerle nasıl bağlar kurdun? Bütün Biennale'i değerlendirmeni isteyemem. Daha çünkü yeni açıldı ve sen kendi işine çok odaklanmıştın ama en azından kendi işinin sergilendiği alanda Güney Amerikalı ya da bambaşka coğrafyalardan başka sanatçıların tekstil işleriyle nasıl konuşuyor sence senin işin? Neler hissettin, neler gördün?
Yani benim için çok büyük mutluluk verici bir şey. Çünkü yan tarafta mesela anonim kadınların yapmış olduğu o harika işte nakışlar var. İşte günlük hayatı, köy hayatını anlatıyor. Bir yandan aramızdaki bağın yani ortak tarafları da görebildim. Bir yandan da ne kadar aslında aynı olsalar da yakınlarına geldiğinde farkları görmüş oldum. Bence bu Biennale'de en çok sevdiğim dediğin gibi kumaş işler, işte el yapımı işler, resimler, dokumalar, farklı türde ele alınmış işte yerleştirmeler var. Aynı zamanda benim de içinde bulunmuş olduğum sergi bölümünde performanslar yapıldı. O da çok etkileyiciydi. Çünkü kumaş sessiz bir şey aslında. Ne kadar hani okunur bir şey olsa da sesi olmayan, sessiz yani daha böyle içine gömülü bir malzeme bence. Ve performanslar o kadar güçlüydü ki sesleri çok yüksekti. Böyle çok ritmikti, çok dansa davet eden ve işte çok kalabalık çeken bir müzikti. Onunla birleşmesi de çok hoşuma gitti aslında. Bir anda ikinci bir anlam eklenmiş oldu.
Hakikaten. Ne güzel söyledin. Şey de çok var tabii ki. Yani kumaş bir yandan da belli dönemlerde sanat tarihinde aslında göz ardı edilmeye çalışmış. Hiyerarşik olarak daha altta gibi görülmeye, indirgenmeye çalışmış bir alan. Halbuki Adriano Pedroza bu Biennale'de tamamen otodidakt. Yani kendi kendini eğitmiş. Ya da folk sanatı, halk sanatı, zanaat sınıflarına giren yerli halklardan da işler örneğin çok sergiliyor. Mesela sense akademili bir sanatçısın ama aslında tabii ki işlerinde onu görmek mümkün olsa da hiç öyle değilmiş gibi de yaklaşabilen son derece özgür, esnek bir tarafın da var. Yani eğitim seni o anlamda sıkıştırmamış hiçbir zaman, indirgememiş. Onu çok görüyoruz. Bence o anlamda çok tatlı karşılaşmalar söz konusuydu. Senin işinde sesli ve hareketli bir performansın geçitin sonunda belki orada sessizce şu anda izleyiciyle buluşmuş olmasına rağmen performansla aktive edildi aslında yerine kurulmadan önce. Şimdi başka performanslarda bence yine senin oradaki yapıtlarınla A Song to the World, Dünyaya Bir Şarkı mı?
Evet.
Türkçesi. Evet. İletişime geçiyorlar. Harika. Peki Güneş, son böyle bir 7-8 dakikamız kaldı maksimum. Mardin Biennale için seninle tekrar söyleşi yapma fırsatım olmaz. Biennale'e geleceğim. Umarım orada da görüşeceğiz ama o kadar sık Güneş Terkoğlu'da iki söyleşi birden orada yapamam. Buna hazırlandığını biliyorum. Şimdiden zaten onu görüyoruz. Mardin'den gelen kuş düdükleri de burada hafif hafif yani Mardin'in izlerini burada da gördük. Peki Mardin Biennale için neler düşünüyorsun? En azından söyleyebileceğin kadarıyla bir iki şey dinleyiciyle paylaşmak istersen.
Tamam. Mardin Biennale için hani şu anda koyacağım işler hazır. Çünkü biz işte Ali Bey'le uzun zamandır konuşuyoruz. Orada buradaki gibi olmayacak. Yine benim daha çok kendi kişisel dünyamı aktaran, işte tüle yapmış olduğum, kendi renklendirdiğim, daha böyle rüyaları hatırlatan karakterlerimin olduğu, işte arka planın olmadığı tül yerleştirmeler olacak. Tavandan yere kadar sallanacak tüller olacak ve üstünde işte figürler. Ona eş zamanlı olarak da Google olarak bir konserimiz olacak 11 Mayıs günü. O konsere çalışıyoruz aslında. Yoğunluğumuzu ona vermiştik ben Venedik'e gelmeden önce. İkinci albümümüz çıktı. İşte o albümde yayınlamış olduğumuz parçalardan bir seçki sunmak istiyoruz.
Nerede yapacaksınız? Belli oldu mu? Mekan 11 Mayıs 2024'te.
Evet. Alman karargahında olacak. Aynı zamanda Babazula da çalacak. Yani Murat Erter'le Esma beraber çalacaklar. Ama onlar böyle Mardin'den yerli gruplarla ya da müzisyenlerle de bir ortaklık yapacaklar.
Şimdiden duyurmuş olalım bunu da. Ali Akay küratörlüğünde düzenleniyor Mardin Bienali. Ben de hariçten sanat adına duyurmuş olayım. Bienal başlamadan önce oraya gitme fırsatım olacak. Ali Akay'la da bir yakında önümüzdeki haftalarda bir söyleşi gerçekleştireceğim dinleyiciler için. Sonradan da orada yeni üretim yapan birkaç sanatçıyla daha söyleşiler, bir aradalıklar söz konusu olacak. En azından Açık Radyo'da pazartesi günleri 16.30'da yayınlanan bu program kapsamında ve 10 Mayıs 10 Haziran 2024 tarihleri arasında Mardin Bienali izleyiciyle buluşuyor. Orada hem Güneş Terkol hem Gugu'o hem de pek çok başka sanatçının Türkiye'den ve yurt dışından sanatçıların Ali Akay küratörlüğünde işlerini izleyiciyle buluşturacağız. Peki Güneş, bugünlerde özellikle sosyal medyada, sanat medyasında aynı zamanda, sanat basınında herkes kendi Bienal favorilerinden highlight diyorlar İngilizce, yani en çok ön plana çıkan sergilerden, yapıtlardan, etkinliklerden bahsediyor. Biliyorum yani yoğun bir dönem geçirdin bütün bu 40 günlük sürecin sonunda. Çok da başka bir şey görmüş olmayabilirsin ama yine de görmek istediğin ya da gördüğün, Açık Radyo dinleyicilerine tavsiye edeceğin bir iki bir şey olur mu? Bienal'den ya da etraftan.
Evet, çok şey gördüm. Yani bazen hatta şimdi birbirine karışmaya bile başladılar aslında. İstanbul'da gidip böyle denlendirmem gerekiyor.
Evet, evet.
Ama kesinlikle. İlk defa Venedik Bienali katılıyorum. Yani izleyici olarak da ilk defa katılıyorum. Yani sadece sergi anlamında da değil. Venedik de benim hayatımda ilk oldu bu anlamda. Hem ön planı hem arka planı görmek çok iyi oldu. Performansları çok beğendim. Yani bir an karşılaştığım performansları çok beğendim. İşte pavilyonları da gezdim. Onlardan da yani mesela Belçika ya da işte İsviçre gibi hani çok renkli, içine alan, böyle bir neşe dolu olduğunu düşündüğüm pavilyonları çok beğendim.
İkisi de Giardini'de. Onu vurgulayalım.
Giardini'de, evet. Onun dışında...
Evet, bence bunlar yeterli. Zaten burada belki Venedik Bienali'ne ilk kez gidecek ya da en azından üzerine şu anda çalışmaya başlayan dinleyiciler için hatırlatabiliriz ki Venedik Bienali'nin Adriano Pedrosa tarafından küratörlüğü yapılan ana uluslararası sergisi, yani Foreigners Everywhere, her yerde yabancı başlığı taşıyan ve Güneş Terkol'un çalışmalarıyla, iki çalışmasıyla katıldığı sergi Arsenale'deyken Türkiye'den bir başka sanatçı Nil Yalter ki yaşam boyu onur ödülü aldı. O Giardini'deki ana serginin hemen giriş bölümünde. Yine bu Bienal'in alameti farikası olan tarihi hücreler diyelim bölümleri var. Oradaki soyut bölümde Fahrenisa Zeyd, portreler bölümünde Semiha Berktoy'un çalışmaları yer alıyor. Yani Türkiye'den başka katılımlar da söz konusu. Fakat hem Arsenal'de hem Giardini'de ülkelerin ulusal katılımların pavyonları da var. Türkiye'den Gülsün Karamustafa bu yıl. Hariçten sanatla onunla da bir söyleşi yapma vesilesi bulmuştum. Kayıt arşivinde o da bakılabilir. Ve de Giardini'de senin bahsettiğin Belçika, İsviçre gibi senin gündeminde olan diyelim, seni vurgulamak istediğin pavyonlarla beraber pek çok başka ülke pavyonu var. Aynı zamanda Arsenal'de Türkiye pavyonu olduğu bölümlerde de devam ediyor. Ve de Bienal'in etrafında elbette sadece bu ülke pavyonları ya da uluslararası sergi değil, senin gündeme getirdiğin gibi pek çok performans, konser programı var. Biz bu kaydı yaparken sen birkaç saat sonra Bienal'in paralel etkinlikleri kapsamında Art Explora, işte programın başında gündeme getirdiğimiz gibi seni bundan birkaç yıl önce Paris'te Cité des Arts'da residency yapmana vesile olan kurumun, burada bütün Akdeniz, sanırım 17 farklı liman kentine gidecekler. Art Explora Festivali kapsamında 17 Akdeniz liman kentinde devam edecek programlarının daha ilk etabı söz konusu. Senin de burada iki küratörle bir söyleşin olacak. Belki kaydı ileride yayınlanır diye buradan vurgulamış olalım. Sevgili Güneş, eklemek istediğim bir şey olur. olur mu yoksa programın sonuna geldik.
Yo, çok teşekkür ederim. Seninle Venedik'te buluşmak, performansı paylaşmak çok keyifliydi.
Ben teşekkür ederim. Mardin'de görüşmek üzere diyoruz. Programımızın destekçilerine, teknik masasına, ekibine, bütün Açık Radyo dinleyicilerine teşekkür ederek ben programcınız Çelenk, Harçtan Sanat'tan bugünlük bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.